Ayrım 37.
Eliyle sahnenin çeşitli kısımlarını işaret ederek arkadaşlarına herhalde oyunun sahneye konuluşu hakkında bir şeyler anlatıyor. Onun hemen arkasında tanınmış sanatseverlerimizden Gülçin Hanım oturuyor. Avrupa'da bir iş seyahatinde olan kocası da onun gibi sanat çevreleriyle yakından ilgilidir. Bu yıl Ahmet Bey en başarılı tiyatro oyuncusu yöneticisi ve teknisyenlerine verilmek üzere bir Ahmet Sevnal ödülü tesis ediyormuş. Ayrıca bir tiyatro ve sanat galerisi açacağı da rivayet ediliyor. Sanat çevrelerimiz için sevindirici bir haber şüphesiz. Ahmet Bey'in oğlu da Harvard'da yöneticilik tahsil ediyor. Yurda döndüğü zaman oğluna bir tiyatro hediye etmek Ahmet Bey'in uzun zamandır hayal ettiği bir plan. Şehrimizde de bir sanat dostları derneği kurarak sosyetenin sanata karşı ilgisini organize etmek üzere teşebbüse geçtiğini de ayrıca öğrendik. Bu konuda gene sanat aliminin yakından tanıdığı Pervin Hanım şimdiden kollarını sıvamış, Ahmet Bey'in kendi evini de en tanınmış mimar dekoratör ve ressamların yardımıyla yapmasının diğer iş adamlarına da örnek olmasını sanat namına temenni ediyoruz. Bu sanatsever çifti bu alanda her zaman başarılar dileriz. Şimdi birinci perde başlamadan sizlere anlatmış olduğum ahşap avize söndü. Onun hemen üstünde ve ikinci tavandan sarkan avize de yavaş yavaş sönüyor. Kıymetli dekoratör Nevin Hanım'ın kreasyonu olan bu avize, tiyatronun ilk gecesi bir hayli sansasyon yaratmıştı. Nevin Hanım son günlerde ülkemize gelen Hint mütefekkirlerinden, Maharagan Kurubapti'nin müritlerinden, son zamanlarda sosyet hanımlarımızın bu mesleğe aşırı bir ilgi gösterdiği ve Nevin Hanım'ın aracılığıyla her gün üstadın elini öpmeye gittiklerini gazetelerde okumuşsunuzdur. Işıklar söndü, oyun başlıyor, oyun durdu. Bütün oyuncular penaltı noktası etrafında toplanmışlar. Hakem penaltı noktasını işaret ediyor. Tribünlerden uğultular yükseliyor. Bizimkiler kararı çok ağır buluyorlar. Hakemin çevresine yığılmışlar. Kaptan Sunay eliyle hakeme bir şeyler işaret ediyor. Galiba yan hakemi gösteriyor. Yan hakeme sorun bir offside var diyor. Herhalde hakem dinlemiyor. Başını sallıyor. Oyuncuların 18'i boşaltmalarını istiyor. Son günlerde Atay Spor'a transferi günün dedikodusu haline gelen Ogan topu tutmuş bırakmıyor. Bizde de karar biraz ağır. Fakat Solbek Haşim de sol açık karşısında biraz ağır kaldı. Topu adeta ona teslim etti. İdarecilerin ifade ettiklerine göre bugünlerde özel hayatına dikkat etmiyor. Geceleri geç yatıyormuş. Sütünü hiç içmiyormuş. Sabahları iki yumurta yemezse eski formunu bulması imkansız deniyor. Oyun durmuş vaziyette. Hakem oyuncuların penaltı noktasından çekilmelerini bekliyor. Oskay bu yıl takımına büyük masraflara mal olan ve nedense beklenileni veremeyen bu oyuncu hakemle tartışıyor. Az Spor'un bu yakışıklı oyuncusunun da filmcilerle anlaşmaya vardığını ve pek yakında polisiye filmlerde başrol oynayacağını duyuyoruz. Birçok karpuzu bir koltuğa sığdırmaya çalışan bu oyuncu aynı zamanda gayet iyi basketbol oynamakta ve 100 metreyi 11 saniyenin altında koşmaktadır. İdareciler bu tutukluğunun geçici olduğunu ve yeni evlenmesinin form düşüklüğüne yol açtığını, kısa zamanda gene sahaların yıldızı haline geleceğini belirtiyorlar. Geçen futbol mevsiminde spor yazarlarından en çok yıldız alan bir oyuncu olan Oskay'ın gene parlamasını biz de bütün kalbimizle temenni ediyoruz. Oyuncular 18'in dışına çıktı. Penaltıyı sol işlere atacak Güney Amerika'ya transferi günün konusu olan bu futbolcunun İtalyan sevgilisini terk ederek okyanusun ötesine geçmesine şimdilik kimse ihtimal vermiyor. Aynı zamanda bulunduğu şehirde spor malzemeleri satan bir mağazanın da sahibi olan Olrey'in daha uzun zaman sahalarda parlayabileceğini söyleyebiliriz. Olrik gerildi. Bütün tribünler ayakta, herkes nefes almaya dahi korkuyor. Kaleci kımıldamadan vaziyet almış bekliyor. Ortalığı gergin bir sessizlik kapladı. Bütün oyuncular sahneye çıktı. Günseli sahnenin sol geri köşesindeki yerini almak üzere yavaş yavaş oraya gidiyor. Zarif bir hareketle sandalyesine oturdu. Gözlerini tavanda bir noktaya dikerek bekliyor. Turgut ilk perdedekinden farklı olarak bol paçalı belden sıkma bir pantolon ve jabolu bir gömlek giymiş. Selim Robb de Chambre'ını çıkarmış, eski usul bir uzun hırka sanıyorum, Topkapı Müzesi'nin Padişah Kıyafetleri bölümünden esinlenerek çizilmiş bir kreasyon olacak, bacağına yapışık ve kısmen 17. asır saray kıyafetlerini, kısmen dedelerimizin giydiği uzun paçalı yün donları andıran bir pantolon giymiş. Başında kısa ve sık tüylü bir kalpak var. Bıyıklarını çıkarmış, beline koyu kırmızı sıkı bir kuşak sarmış, sahnenin ortasına doğru geldiler, kavuştular. Turgut ellerini arkasında kavuşturarak ayakta Selim'in konuşmasını bekliyor. Selim, evet sayın seyirciler, Olrik kaleciyi sağ tarafta yatırarak soldan topu ağlara gönderdi. Stadyumu derin bir sessizlik kapladı. Selim sözlerine devam etti. Babamı gömdüğümüz gün hava çok soğuktu. Bir gün önce yağan kar yolları kapamıştı. Cenaze arabası geç geldi. Zincir takmıştı. Ortalıkta törenin havasına uymayan bir durum seziliyordu. Ölümden korkan ihtiyar dostları cenaze törenine gelmemişlerdi. Genç dostu Hasan ise ölüm korkusu bir hastalık haline geldiği için bir hayli parasını alan ruh doktorlarının romantik hastalık dedikleri rahatsızlığına rağmen cenazeyi arabasıyla uzaktan izlemişti. Üşümekten kimsenin üzülecek hali kalmamıştı. Öğle namazından çıkan cemaatten cenaze namazını kılmaya kalan da olmadı. Son günlerinde çok zayıfladığı halde tabut çok ağırdı. Ölüler ağır olurmuş. Kendilerini tutacak güçleri kalmadığından olacak, imam da ellerini ovuşturup ısıtmaya çalışarak duasını aceleyle bitirdi. Fakir bir cenaze töreni. Bana gelince her şey böyle zavallı ve derme çatma oluyor. Bir düzen eksikliği vardı. Mezarlıktaki tepenin üstünde ise soğuk dayanılmayacak kadar artmıştı. Rüzgar gözlerimizi donduruyor, mezara toprak atmak için küreği tutan eller yapışıp kalıyordu. İnsanın babası hayatta bir kere ölür. Gördüğüm bütün cenazelerde rahmetlinin kederli ailesi ağlamaktan kızarmış gözlerini gizlemek için kara gözlükler takarlar. Merhumun yakınları onların koluna girip teselliye çalışırlar. Yoldan geçerken şapkasını kasketini çıkaran seyirciler, durup bekleyen otomobillerdeki yolcular için saygıdeğer bir manzaradır bu. Herkes bu törenin bütün inceliklerini, bütün ayrıntılarıyla yaşar. Bizde bir telaş, bir acele içinde her şey bir anda olup bitti. Ne kara gözlük takabildim, ne de mezarlıkta çıkaranların arasında ızdırabımı bütün haşmetiyle duyabildim. Ne güzel adetlerimiz vardır. Hiç bilmediğin, daha önce görmediğin, kara sakallı genç bir hafız ileride bir mezar taşına oturur, kimsenin işaretini beklemeden okumaya başlar. Sonra mezarın başındakilerden biri onun yanına gider, birlikte devam ederler. Soğuktan kimse gözünü açamıyordu ki, ama işin ucunda bir haksızlık seziyordum. Bana ve babama farklı bir muamele yapılıyordu. Bütün mevsim 3 gün kar yağmıştı. Ertesi gün hava açmış, karlar hemen erimeye başlamıştı. Bir bahar havası gelmişti. Sanki tabiatın bütün gazabı, sanki zavallı ihtiyar babam içindi. Ölüm ilanı bile son dakikada verildi. Uygunsuz bir saatte ölmüştü babam. Birçok gazete kabul etmedi. Sayfalarını bağlamışlardı. Kimse görmedi gazetedeki ilanı. Bugün bile yolda tanıdıklara rastladığım zaman bana hala sorarlar babamın nasıl olduğunu. Bir sıkılganlık gelir üstüme, söyleyemem bir türlü. Ne anlatacaksın? Babamın bu kadar sönük bir şekilde ölmesinden utanırım. İyidir, idare ediyoruz. İşte gibi bir şeyler mırıldanır, geçerim. Gözyaşlarım yanaklarımı üşütüyordu. Hasan Bey uzakta mezarlığın kapısında kaloriferli arabasının içinde ölümden korkuyordu. Mezarcılar toprağı güçlükle kımıldatıyorlardı. Kimsenin kabahati yoktu. Kimseyi suçlamak mümkün değildi. Gene de ifade edilmesi güç ölümden öte bir haksızlık olmuştu. Bir yıl sonra mezar taşını yerleştirirken taşın bir kenarını kırdılar. Bütün bunlar unutuldu gitti. Beni hiçe saydıkları duygusuysa iyice yerleşti içime. O güne kadar hiç ölü görmemiştim. Ölü görmeyi ondan bir parçanın, ölümün bana bulaşması gibi bir uğursuzluk sayardım. Hiç görmezsem sanki hiç ölmeyecektim. Bu duygu da silindi içimden. Zaten hangi özelliğimi koruyabildim, özendiğim hangi işi sonuna getirebildim. Kimsenin cenazesine gitmem. O günden beri bir kişi eksik olsun törende, cenazenin gösterişi bozulsun, unutulmadan unutulsunlar. Ne kadar sözünün eri bir aileymişiz. Babam ölüyorum dedi kollarımda ve öldü. Bu kadar işte. Biz böyleyiz. Bizim de değerimiz anlaşılır bir gün. Elbette en tabii bir şekilde öldü diye babamın mezarının başında da sade fakat dokunaklı bir anma töreni yapılır. Şimdilik gürültüye gelmiş vaziyetteyiz. Bu konuda başvurabileceğim bir merci de düşünemiyorum. Bütün hayatımca başvurabileceğim merciler düşündüm. Her şikayetim için ayrı bir merciye gidiyordum. Onlara diyordum ki bütün istediğim haksız bir muamelenin düzeltilmesi. Sayın baylar, lütfen beni bir kere dinleyin. Beni bir kere dinlerlerse bütün karışıklıkların düzeleceğine inanıyordum. Kendim o kadar haklı görüyordum ki bütün aksaklığın bilmemelerinden doğduğunu sanıyordum. Bir kere dinleselerdi beni, oysa dinleyenler de oldu. Neyse, geçelim bunu sayın baylar diyordum. Mesele gayet basit, dinleyin beni, ne olur. Turgut yetkili merci rolünde, buyurun sizi dinliyorum. Yalnız fazla vaktim yok. Sizin gibi birçok insan kapıda bekliyor. Biraz acele edin. Ah, ben aceleye gelemem. Acele denince şaşırırım. Bağırarak Turgut, beni dinlemeye mecbursun. Karşıma insanlık olarak dikilemezsin. Kimsenin bu hüviyete bürünmesini istemiyorum. Artık ben öldüm Turgut. Ölümle ödedim günahlarımın kefaretini. Bana sıradan bahsedemezsin artık. İnsanlık batsın. Yalnız beni dinlemek zorundasın. Buraya rüyalarımızı gerçekleştirmek, gerçek cenneti kurmak ve kötü hayalleri kovmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Onları gözyaşlarımızla mı eğlendireceğiz? Onlar bu çeşit eğlenceyi daha çok severler. Ama ne ağladık, ne ağladık diye heyecandan titrerler birbirlerini anlattıkça. Oysa biz onlara cenneti sunacağız. Cennet muhallebiden duvarlar demek değildir sayın yetkili. Cennet insanların birbirlerini dinlemeleri demektir. Birbirlerine aldırmaları, birbirlerinin farkında olmaları demektir. Sen beni dinleyeceksin sayın yetkili. Benim rehimle oraya geldin, bana kulak vereceksin. Yanımdan hışım gibi özel muhafızların ve kurşun işlemez camlı arabalarınla rüzgar gibi geçmeyeceksin. Öyle sahte bir samimiyet de istemiyorum. Benimle el sıkışırken resimler çektirmen. Gereksiz buyurun evladım, sizi dinliyorum. Sakın zile basıp beni ilgili memura göndermeyin. Yalvarırım, kendiniz dinleyin. Merak etmeyin, babanızın ölümü meselesini ele almış bulunuyoruz. 16 Ocak tarihinin resmi tatil olarak takvimlere geçirilmesi için ilgililere emir verdim. Hayır, emir vermeyin. Kendiniz bizzat meşgul olun. Olurum. Ayrıca şehir meydanına bir heykelinin dikilmesini de belediye meclisi karar altına aldı. Yok yok, heykel istemez. Bazılarının hoşuna gitmiyor. Üstelik kuşlar durumu bilmediklerinden olur olmaz yerlerini kirletiyorlar. Merhuma saygısızlık oluyor. Taşı da değiştireceğiz. Aman sakın ihaleye çıkarmayın Uzar. Bunları bilseydi merhum bilemezsiniz ne kadar memnun olurdu. Hele oğlunun bütün bunlarla uğraştığını öğrenseydi, bakmayın sert görünüşüne, gizli gizli severdi. Beni kendine göre küçüklüğümde uyurken okşarmış. Herkesin kendine göre bir yakınlık duyma tarzı vardır. Teyzem de beni yavrum diye kollarıyla göğsünde öyle bir sıkardı ki siz bile olsanız korkar, odadan dışarı zor atardınız kendinizi. Babamın ölümünde de birden kendini yere atıp öyle bir çırpınmaya başladı ki 4 kişi kaldıramadı yerden. Babama yapılacak törende de böyle aşırılıklara kaçılmayacağını umuyorum. Yalnız bu vesileyle söylev vermek isteyen çok meraklı bulunur. Bunlara fırsat verilmemesini bilhassa rica edeceğim. Sormayı utanıyorum ama sizin de böyle bir niyetiniz olduğunu sanmıyorum. Yaşarken merhumu doğru dürüst bir kere bile görmemiş olanlardan onun hayat hikayesini dinlemek ağrıma gider doğrusu. Acı hatıraları canlandırmakta ne fayda var? Üzülmeyin. Tören bütün endişelerinizi giderecek bir şekilde ve yeniden değiştirerek modern icaplara uydurduğumuz eski ölülerin iade itibar törenleri hakkındaki 24 sayılı kararnamenin esaslarına göre düzenlenecek. Böyle bir kararnamenin olmasına çok sevindim. İnsanın gönlü her konuda başvurabileceği bu gibi yasaların bulunmasını istiyor. Kahveniz nasıl olsun? Yok, zahmet etmeyin. Daha bazı isteklerim olacak, biliyorsunuz. Sadece kendim için gelmedim buraya. Fırsat düştükçe bu arada beni de rahata kavuşturacak hususlarda yardımınızı rica edeceğim. Biliyorsunuz ben de öldüğüme göre belki aynı kararnamenin maddelerinden yararlanabilirim. Başınızı ağrıtmazsam küçüklüğümde beni çok üzen bir vakaya kısaca temas edeceğim. Hafızam beni aldatmıyorsa 4 yaşlarındaydım. O zamanlar babamın memuriyeti dolayısıyla bulunduğumuz Neye kasabasında dere kıyısında 2 katlı bir ahşap evde oturuyorduk. Kapımızın önünden her gün çingeneler geçerdi. Tahta kevgiler içinde leblebi satan ve benim çok sevdiğim çingeneler. Herkes onlarla alay eder. Ayrıca şimdi anlıyorum, Hristiyan oldukları için onları sevmezler. Bir istavroz çıkarmalarını taklit ederek attım ağzıma gitti karnıma, hem sağıma hem soluma diyerek arkalarından koşarlardı. Zavallı İsa, zavallı Aziz Petrus. Ben pencerede onların hareketini tekrarlamaya çalışarak kendi kendime sorardım. Ne demek acaba ağzıma, karnıma, sağıma, soluma, bu hareketlerle ne demek istiyorlar acaba? Çocukları sevmezdim. Onlar kasabanın seyyar müzayedecisi Ali Ağa'nın da peşine takılırlardı. Zavallı adam bir yandan onları kovmaya çalışırken bir yandan da yorgun sesiyle kelimeleri gevşek bir şekilde uzatarak bağırırdı. Heydi saat 110 lira, heydi saat 110 lira. Şehrin tek sinemasının sahibiyle münasebette bulunduğu söylenen ve sinemanın reklamını elindeki çıngırağı sallayarak yapan mazlumun arkasından da çirkin sözler söylerlerdi. Mazlum, mazlum, sizi sinemanın içinde basmışlar diye bağırırlardı. Mazlum bir gün çocuklardan birinin yakasına yapışmış ve yuvalarından fırlamış gözlerini çocuğun yüzüne dikerek "O adam benim veli nimetim, bana bakan o adam, anladın mı?" diyerek titrek sesiyle hıçkırmıştı. Sonra ayakkabılarının arkasına basarak tozlu yollara düşmüş gene çıngırağını sallamıştı. Sinemasında bu akşam Şeyh Ahmet'in oğlu çok acıklı ve çok heyecanlı, "Duyduk duymadık demeyin. Şeyh Ahmet'in oğlu, bu çocukları sevmezdim, yanlarına yaklaşmaktan korkardım. Bir gün çingenelerden birinin çocuğu, benim yaşlarımda bir oğlan çocuğu, paçavralarını çıkardı ve bizim evin biraz aşağısındaki derenin kıyısında, derisinin rengi gibi kirli kara derenin sularında yıkanmaya başladı. Sıcak bir günde herhalde. Ama bizim oraların sıcağından ne olacak? Ağustos'ta soba yakılır geceleri. İki yorgan altında titrersiniz. Elleriyle göğsünü karnına ovuşturarak yıkanmaya hem de ısınmaya çalışıyordu. Kirli sularda yüzüyordu. Yüzme bilmediğim için ona imreniyordum. Çakıl taşlarıyla dolu çamurlu kıyıda paçavraları kirli bir taş gibi duruyordu. Birden çocuklar göründü köprünün üstünde. Evimizin karşısında ahşap bir köprü vardı. Irmakta yıkanan çingene çocuğunu gördüler. Bir süre taşı attılar. Ona pek isabet ettiremediler ki koşarak köprüyü geçtiler. Irmağın kıyısına geldiler. Bir süre de oradan taş attılar. Sonra içlerinden biri çingenenin paçavralarını gördü. Tuttuğu gibi hepsini dereye fırlattı. Çocuk ağlıyordu, çocuklar gülüyorlardı. Belki bunlar size pek dokunmaz ama bir arkadaşım var. Fakirleri, dilencileri ve bütün ezilenleri, kucağındaki kundak çocuğunu yüzünüze uzatarak dilenen çingene kadınları görmemek için yıllarca sokağa çıkmamıştı. Bir ruh hastalığı diyeceksiniz. Bilmiyorum. Çocuğun dereden çıkıp üşüyen vücudunu kollarıyla sarmasını ve derede yüzen paçavralarına bakarak ağlamasını hala hatırlıyorum. Bunun için bir şey yapılamaz mı? Yoksa benim de Necmettin gibi yıllarca evde oturmam mı gerekiyor? Çekinmeyin. Açıkça cevap verin bana. Yıllarca çıkmadı evinden. Yemeğini yattığı odanın kapısına getirirlerdi. Akıl hastası diyorsunuz. Bir şey dediğim yok. Uzatma olabilir. Belki de akıl hastasıdır. Aklımızı korumak için etkilenmemek gerekir. Sağlam insan yolda sağına soluna bakmadan dost doğru yürüyen adamdır. Onun her şeyden önce düşünmesi gereken bir ailesi ve çocukları vardır. Akıl hastanesine yatırılırsa kim bakar onlara? Yani bir acıklı durum çıkmaz mı ortaya? Aşırı duygusallıktan yıllarca tutuklanmasına ve evinde gözaltına alınmasına çoğunlukla karar verildi. Ben muhalifim yazdık. Bu çingene çocuğu için bir şey yapın. 20 yıldır. Atamıyorum onu kafamdan. Olmazsa benim için bir şeyler yapın. Fakat biliyorsunuz bu çingeneler panayırlarda kumar oynatır ve zavallı köylüleri soyarlar. Elimizde çok delil var, tamam, bunu hallettik. Peki artık sokağa çıkabilmekle birlikte geceleri uyuyamayan ve odasında sabaha kadar dolaşan Necmettin ne olacak? Onun da hastalığı dementiye bilmem ne, tamam, bunu da hallettik. Bilimin kısa yoluna hayranım doğrusu. Meseleleri kestirme yoldan bir çözüme bağlaması akıllara durgunluk veriyor. Akıl almaz bir başarı demek. Biz yıllarca boşuna üzülmüşüz. Bazı terimleri ve tarifleri bilseymişiz bu kadar ızdırap çekmeyecekmişiz. Necmettin'in iki arkadaşı var. Onlarda dementia filan da yok. Birinin sakat bir oğlu var. Ötekinin dişi yok. Bir akşam birlikte içmiştik. Sizden iyi olmasınlar. Ne kadar efendi adamlar. Bir görseniz içki içmenin adabını biliyorlar. İnsanla konuşmanın yolunu biliyorlar. Meyhaneci bile ne kadar candan bir adamdı. Bütün bu kibarlık fakirlikten geliyor demek. Koşarak sağdan çıkar bir yetkili oynayan Turgut. Masanın başında, bu masayı size tanıtayım. Evet, bu arada Turgut'un dirseklerine dayayarak üzerinde düşünmeye başladığı bu masa masif cevizden yapılmış olup oyunun yapısında önemli bir yer tutmaktadır. Oyuncular kızdıkları zaman bu masayı yumruklamakta, masa başı sohbetleri yapmakta, yetkililer dilekçe sahiplerini bu masanın başında kabul etmektedir. Kanun otoritesini temsil eden bu koyu renkli masa, idare edenlerle idare edilenler arasında çok kere aşılmaz bir duvar gibi duran, başvurulan yetkilileri devrimci saldırılardan koruyan ve temsilin belli başlı mizansenini teşkil eden bir eşyadır. Masanın kötü niyetlileri durdurucu özelliği kaybolursa anarşi çıkar. Bu özelliğinin korunması için sık sık sitre ve cila yapılarak göz kamaştırması gerekmektedir. Nitekim emniyet müdürü de şu anda yanındaki yardımcısına masayı işaret ederek bazı emirler veriyor. Yüzünün ifadesinden anlıyorum. Herhalde cilası kalmamış, bir elden geçirilmesi gerekiyor. Orası burası sallanıyor. Selim'in her yumruk vuruşunda dağılacakmış gibi titriyor. Kabilinden tenkitlerde bulunuyor. Ve yardımcısının ellerini iki yana açmasından ne yapalım beyefendi, tahsisat yok dediğini tahmin ediyorum. Selim girer. Baba, burada ne arıyorsun sen? Ölmedin mi? Bu kız kim Selim? Seni tanıdığını söylüyor. Sana uzun zamandan beri bahsetmek istiyordum baba. Geçen gün sen koltuğunda otururken karşında bir süre dikildim. Söze nereden başlayacağımı bir türlü bilemedim. Ölmediğine sevindim. Bugünlerde devamlı rüya görüyorum. Zaten mahşer günündeki gibi herkes ayakta, her birine ayrı ayrı sevinmekten nereye bakacağımı şaşırıyorum. İyi bir aile kızı mı? Sana uygun mu? Ne zamandan beri tanıyorsun? Çoktandır baba. Sana bir türlü söyleyemedim. Karşılaşmanız ne mutlu bir rastlantı. Tıpkı rüyalardaki gibi. İsteklerimizin birden gerçekleşmesi gibi. Sakın suratını buruşturma, pek güzel bir şey değil diye. Çok efendi kız. Benimle çok terbiyeli konuştu. Seni anlattı tabii. Seni beğenmesi mühim değil. Seni kim beğenmez? Niyetin ciddi mi? Babası zengin mi? Biliyorsun. Senin için düşündüğüm... Bırak bunları şimdi baba. Olmaz. Ben ilerisini düşünmeye mecburum. Seni çoktandır görmedim. Ne yapıyorsun şimdi? Çok fazla vaktim yok. Mektebini bitirdin mi? Bitirmiştim baba. Yalnız dün gece rüyamda iki dersten ikmale kalmışım. Bir yanlışlık olacak herhalde. Yarın gece imtihana girerim. Hemen nişan yapmayı düşünüyor musunuz? Evet baba. Benim de fazla vaktim kalmadı. Bir an önce bitirelim bu işi. Fazla izin vermiyorlar. Olmaz. Böyle birdenbire bütün işlerini aceleye getirdim. Bırak, bunu istediğimiz gibi yapalım. Kızı babasından isteyelim. Babası yok ki baba. Olsun, birinden isteyelim işte. Ben onu hiç görmemiş olayım. Onu gördüğümü unutayım. Bize kahve pişirsin. Sen anlamazsın baba. Ben her şeyi hazırladım. Yüzükleri bile aldım. Göster bakayım. Bunları da nereden buldun? Herkesin aldığı gibi doğru dürüst olanlarını seçemez miydin? Kim bilir kaç para vermişsindir. Benim tanıdığım bir kuyumcu vardı. Ona giderdik. Hiçbir şey önceden haber vermezsin ki. Buna da şükür baba. Ben nişanlandım diye gelmedin ya. Aman Allah'ım. Mesela Hüsnü Bey gelmiş. Senin oğlan nişanlanmış diyor. Ne yapacaksınız? Nerede yaşayacaksınız? Anlaşılan o da senin gibi. Evlenmek ciddi bir iştir oğlum. İyi düşündün mü? Düşünecek vakit yok baba. Uzatma. Bana yardım edecek misin? Bu kadar çabuk bilmem ki. Ne yapacağımı şaşırdım. Ben sana durumu anlatıyorum baba. Bunun aceleyle ilgisi yok. Vakit geçiyor. Gitmek zamanı yaklaşıyor. Kararını ver. Bize yardım et. Her ihtiyacını ben karşılamadım mı? Seni en iyi mekteplerde okutmadım mı? Sana kötü bir şey öğrettim mi? Daha konuşmaya başlamamıştın. Hatırlamazsın tabii. Kucağımda bütün kasabayı dolaştırırdım. Seni hamama götürürdüm. Kendi elimle yıkardım. Bir gün hamamın önündeki yokuştan aşağı inerken ayağım kayınca senin bir tarafın incitmeden nasıl düşmüştüm, nasıl korkmuştum, nasıl ağlamıştın. Uzatma baba. Beni tek başıma hareket etmek zorunda bırakma. Daha mektebini bitirmemiş. Sabrımı tüketme baba. Rüya olduğunu söyledim baba. Ben rüya bilmem. Ölüm de bir rüya değil mi? Ben de önce korkmuştum. Nereden bileceksin? Bu kadar ısrar ediyorsun. Yüzüklerinizi ben takayım. O halde biliyorsun. Bugünlerde durumum çok sıkışık. Dişlerimi yaptırdım. Yeni radyo aldım. Annen çok ısrar etti. Koltukların kumaşını değiştirdik. Böyle daha iyi olmamış mı? Hüsnü Bey'in tanıdığı bir döşemeci yaptı. Yalnız masrafını aldı. Senin aklın ermez ki böyle işlere. Gitmiş şu biçimsiz yüzüklere dünyanın parasını vermiş. Söz dinlemezsin ki. Koltukları alırken de böyle olacak, perde yaptırırken de. Hep aldatacaklar seni. Bakkaldan yumurta almasını bilmez, evlenmeye kalkar. Hayırlısı olsun. O da senin gibi tecrübesiz. Ne yapacaksınız? İkiniz koca dünyaya karşı kim yardım edecek size? Ben üstüme düşeni yapacağım. Yüzükleri takacağım. En iyi konuşmalarımdan birini hazırlayacağım. Sizler için zaten herkes bana gelir. Hüsnü Bey'in kızının nişanında da ben konuşmuştum. Şurayı devlet azası Nazım Bey bile gelip tebrik etmişti. Öyle lafı uzatma. Evlendirme memuru bile benim gibi konuşamaz. Evet biliyorum, bu işi yaparsın. Nedense elbette sen beni beğenmezsin. Ama geçen gün bir iş için bakanlığa gitmiştim. Ayrılırken müsteşar kapıya kadar geçirdi. Paltomu tuttu. Bu kızın bir büyüğü yok mu? Teyzesiyle oturuyor. Şimdilik iyi. Ondan isteriz işte. Yüzükleri de yanıma alayım mı? Olmaz. Önce istenecek sonra takılacak. Hatta arada gidiş gelişler de olur ya, ondan vazgeçelim. Benim aceleci oğlum. Nişanı kız tarafı yapar. Ne tarafı baba? Olmaz. Bir yemek vermeliler. Muhakkak şöyle zeytinyağlı dolma da yapsınlar. Yalnız içini fazla kavurmasınlar. Baba, beni yerin dibine geçiriyorsun. Rica ederim. Temiz gömlek giy o gün. Pantolonunu ütület. Boru gibi olmuş. O yağlı kravatını da takma. Yeni papuç al diyeceğim. Ama almazsın. Hiç olmazsa bunları boyat. Sakın yemekleri tenkit etme. Bir de sözün bitince uyuklama sakın. Kıyameti koparırım, haberin olsun. Ne kasabasındaki mal müdürlüğü hikayelerine de başlama. Yemek biter bitmez de gitmeye kalkma. Anneme de söyle, çocukluk hikayelerimi anlatmasın. Merak etme, seni mahcup etmeyiz. Senin gibi birini bulmuşlar, daha ne istiyorlar? Kimsenin bana bayıldığı yok baba. Günseli teyzesi rolüne girer. Selim'in babası rolünde Turgut ona yaklaşır.